Merhaba. İkinci bölümde tekrardan karşınızdayız. Bu sefer biraz daha felsefik bir kitap tercih ettik. Martı, Jonathan Livingston hakkında konuşacağız. Evet Dilay, sendeyiz.
Öncelikle şu sözle başlamak isterim. Korkularla dolu bir kafada hayaller için yer kalmaz. Eğer bana deselerdi ki, Dilay, bu kitabı bir cümleyle özetle, bu cümleyi seçerdim. Neden bunu seçtiğimi ilerleyerek, irdeleyerek hep birlikte göreceğiz. Kitapta uçmak ve martı mecaz olarak kullanılmıştır. Zaten felsefik okuyucularımız bunu çok rahat anlayacaktır. Martı burada insanı temsil etmektedir. Bundan söz etmeye bile gerek yok. Kabiliyetlerini, sınırlarını keşfederken yaşanılan sorunlar, uçarken hız kesilmesine benzetilmiş ve ayıp verici, utanç kaynağı olarak söylenmiş. Aslında insanlar için de bu böyledir. Mesela örnek vermek gerekirse Edison çalışmaları sırasında her başarısız olduğunda başarıya götürmeyen bir yolu daha elemiş oldum diyerek aynı Martin Jonathan gibi çalışmalarına azimle devam etmiş ve en sonunda başarmıştı. Çoğu martı sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp geri dönmek için uçar. Ayrıca bir şey öğrenmek için uğraşmaz. Öğrenmek istedikleri bir şey de yoktur. Ama Jonathan yiyecek değil, uçmak istiyor. Uçmayı tutkuyla seviyor ve bu yönüyle diğer martılardan ayrılıyor. Ailesi kaygılanıp uçmanın karnını doyurmadığını söylese de Jonathan uçarak neler yapabileceğini öğrenmek istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, katılıyorum. Martı Jonathan çok azimli ve uçma tutkusu olan bir martı. Diğer martılar gibi olmak istemiyor. Uçma tutkusunu peşini bırakmak istemiyor. Kitabın başlarında kendisiyle Chase'de de fiziksel olarak uçmaya yatkın olmadığını düşünse de daha sonra bu düşüncenin yanlış olduğunu farkına varıyor. Yeterli çözüm yollarını bularak sadece çok çalışarak uçma tutkusunun peşinden gidiyor ve sonunda da başarıyor.
Evet. Devam ediyorum.
Tabii.
Jonathan istediği hıza ulaşmak için bir takım özelliklere sahip olması gerektiğini ama doğasıyla sınırlı olduğu için hiçbir çıkış yolu olmadığına kanaat getiriyor. Martıların karanlıkta uçamayacağını düşündüğünden gece uçmasının mümkün olmadığını bilse bile bunu yapmakta ısrar ediyor. Ve o sırada elindeki imkanlar dahilinde istediklerini gerçekleştirebileceğini akıl edip denemeye başlıyor. Bu safhaya kadar Jonathan'ı ilk başta çok hevesli bir martı olarak görüyoruz ama bu söylediğim yere kadar Jonathan'ın içindeki umut biraz kayboluyor, biraz yok oluyor Fidesz'inde dediği gibi. Üstüne ilaveten burada bir daha denemeyeceğine dair verdiği sözü hatırlıyor. Ama farklı olmayı öğrenmiş birinin bir daha deneyemeyeceğine dair sözler vermeye ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misin?
Ben Martin Jones'a kesinlikle katılıyorum. Günlük hayatta insanlar olarak da böyleyiz biz. Kimimiz çok daha zeki, kimimiz çok daha yetenekli. Ama bu bizi tembelliğe itmemeli. Aksine daha çok çalışmaya yönlendirmeli. Elimizden geleni ardımıza koymamalı. Başarmak için hiç durmadan verimli bir şekilde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet, katılıyorum. Sonunda Jonathan cehaletin kırılabileceğine, beceri, yetenek ve zekasını kullanarak kendini bulabileceğine, uçmasını geliştirebileceğine ve özgür olabileceğine inanıyor. Konseye çağrıldığında onlara artık yaşamak için gerçek bir nedenlerinin olması gerektiğini öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi ve herkese bildiklerini öğretmek istediğini söylüyorsa da sürüden dışlanıyor. Bu biraz
Evet.
Günümüze ve aslında sadece anlamak lazım. İnsanlık tarihi boyunca bu böyledir. Herhangi bir ayrıcalıklı fikri olan, daha değişik düşünen insanlar çoğunlukla toplumdan dışlanmıştır. Bunun pek çok örneğini insanlık tarihi boyunca görebiliriz. En basitinden yukarıda verdiğim örnek Edison gibi. Edison'ın diyebilir demişlerdir mutlaka. Ya kaçıncı denemen oldu artık bırak. yeter, yorulmadın mı? Hatta ilk bulduğunda da çok garip tepkilerle karşılaşmış olduğuna eminim. Ama Edison eğer bıraksaydı biz burada olmazdık. Bu noktada olmazdık. Ya da pek çok bilim insanı eğer bu noktada bıraksaydı burada olmazdık. Sadece bilimle de kısıtlamamak lazım. Felsefik açıdan, kültürel açıdan, sosyal açıdan her türlü insanın bir şeyler kattığına inanıyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle. Kötü anılar da aslında birer tecrübe olarak hayatımıza yaşanmış olarak kalıyor. Ve bunları da aslında bize bir şeyler katıyor. Bizi üzse de, kızdırsa da, acıtsa da bize bir şeyler katıyor. Ve bunlarla biz aslında kendimiz oluyoruz. Bunlarla biz birikimlerimize sahip oluyoruz. Dolayısıyla her insan aslında kültüre, bilime, herhangi bir şeye mühim katkılar yapmış olabilir. Belki Edison'ın fikir babası, ki zaten bu tartışılır, başka bir insan olabilir ya da başka bir mucidin, başka bir kaşifin fikir babası çok başka bir insan olabilir. Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla her insanın bu işe katkı yaptığını düşünüyorum. Özetle katkı yapan, daha fazla katkı yapan, daha fazla fikir sunan, daha açık sözlü olan, daha açık fikirli olan insanlar daha çok dışlanır.
Evet, katılıyorum buna kesinlikle. Toplum alışılmadık bir şey gördüğü zaman korkuyor, kaçıyor genellikle. Ama bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yeni fikirlere açık olmak gerektiğini düşünüyorum ve kitapta bununla ilgili bir söz geçiyor. Bilgisizlikten sıyrılıp çıkabiliriz. Kendimizi mükemmel, zeki ve yetenekli yaratıklar haline getirebiliriz. Özgür olabiliriz. Uçmayı öğrenebiliriz.
Evet.
Kitabın temel felsefesi bu üzerine inşa edilmiş zaten.
Katılıyorum kesinlikle.
Yeterince emek ve çaba üzerine insanlar, yani martılar, özgürce uçabilirler.
Kesinlikle katılıyorum. Benim de bu konuda söylemek istediğim bir söz var. 1984 kitabından George Orwell'ın, bize duymak istediklerimizi söyleyen kitapları severiz. George Orwell burada kitaplar üzerinden bir mesaj vermiş. Jonathan Livingston kitabında da bize martılar üzerinden mesaj veriliyor. Sürüden dışlanmak gibi bir mesaj veriliyor. Toplumun genel kesimi böyledir aslında. Duymak istenen şeyleri duyduğunuz zaman siz daha çok kendinizi güvende hissedersiniz. Ve bu güven hissi sizi daha çok başarıya ulaştıracak gibi gelir ama aslında öyle değildir. Eleştirilere açık olmak her zaman bize daha çok artı katar diye düşünüyorum, sence?
Kesinlikle katılıyorum. İnsan bir arada durup karşı tarafın yerine ya acaba bu nasıl düşünüyor diye empati kurup onun düşündüğünü anlamaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şekilde davranırsak kendi düşüncesini de sağlamlaştırılacağına inanıyorum, eğer doğruysa tabii.
Kesinlikle. İzninle devam ediyorum.
Tabii.
Sarp kayalara sürgün edildiğinde kabiliyetlerini öğrenerek azimle çalışıp geliştirmesinin sonucunda sıradan martıların yapamadığı 10 fite kadar dalarak balık avlamayı, geceleri açıkta esen rüzgarda havada uyumayı, yağmurlu ve sisli havalarda diğer martılar kıyıda pusup kalırken denizin üstünde oluşan yoğun sis bulutunu delip berrak gökyüzüne ulaşmayı, çok sert esen rüzgarlarda karaların içinde yiyecek bulabilmeyi öğreniyor. Böylelikle ne balıkçı teknesine ne de yüzeydeki balıklara muhtaç olmuyor. Yani özgür oluyor. Aynı zamanda bezginlik, korku ve öfkenin ömrü kısalttığının ve bunları düşünmediğimizde ise hoş ve uzun bir yaşam süreceğimizin de farkına vardırıyor. Sen bu konuda neler söylemek istersin?
Mert Jonathan sonunda emeklerinin karşılığını aldı ve hem karnını doyurdu hem de uçmayı çok iyi şekilde öğrenmiş oldu sonuç olarak bu kısmın sonunda.
Kesinlikle katılıyorum. Aslında özgür olmak her istediğini yapmak değildir bence. Özgür olmak kendi kendine yetebilmek de denebilir buna. Eğer sen birine muhtaç değilsen, birine bağlı değilsen aslında özgürsündür. bir baskı altında değilsen
Kesinlikle.
ya da baskı altında kalmak zorunda kalmıyorsan sen özgürsündür. Senin
Evet,
özgürlük
kesinlikle
tanımın ne?
katılıyorum. Marty Johnson da aynı bu şekilde yaptı. Her ne kadar sürüsü ona baskı yapsa da o aç kalmayı tercih edip yine de sürüden ayrıldı ve tek başına çalışmalarına devam etti. Bence özgürlük insanın istediğini üretebilmesidir. Yani içinden geleni yapmak istediğini istediği şekilde, uygun şekilde yapmasıdır.
Güzel bir tanım. Özgürlüğün konumuzla pek de ilgisi olmayan bir tanımı daha var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özgürlük her istediğini yapmak değil, istemediğini yapmamaktır. Katılıyor musun?
Evet, katılıyorum. Sonuçta istemediğini yaptırmamak da bir zorbalıktır. Ve bu özgürlüğe ters düşer.
Evet, bence de. Dolayısıyla bu sözün altına imzamızı bile atarız diyoruz ve devam ediyoruz. Işık saçan iki kuş burada ilham ve farkındalık olarak karşımıza çıkıyor. Gittiği yerdeki martıların sayıca az olmasının sebebi ilham ve farkındalığın herkeste olmayışı. Diğerlerin bunlar için çaba göstermeyişi. Ömür nereden geldiğimizi unutup nereye gittiğimizi düşünmeden günlük rutinlerimizi yaparak geçiyor. Bir sürü ömür bunun farkına varamadan, kimi mükemmelliğin varlığını bulamadan, kimi de yaşama amacımızın mükemmeli bulma ve açığa çıkarma olduğunu anlamadan bitiyor. Bu konuda söylemek istediğin bir şeyler var mı?
Kitapta bu kısım benim en sevdiğim kısımlardan biri. Çünkü mükemmelliğin hayatın amacı olduğunu söylüyor. Ve ilerleyen cümlelerde şöyle bir kısım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mükemmelliğin de kişinin kendi benliğini bulmasıdır diyordu. Yani her insanın içinde bir mükemmellik yatıyor ve bizim hayat amacımız da o mükemmelliği yani kendimizi ortaya çıkarmak. Bence bu çok güzel bir hayat felsefesi. Benim için oldukça etkili.
Kesinlikle. Benim de bu kendini bulmaktır, benliğini bulmaktır ile ilgili bir fikrim var. Bence de mükemmellik benliğini bulmaktır. Mükemmellik birine bir şeyi ispat etmek ya da birinin kurallarıyla bir işi yapmak değil, kendi kurallarınla bir işi yapmak. Yani sen o işten memnunsan o şey mükemmeldir. Ama sen memnun değilsen, sen bunu bir başkasının direktifleriyle, yönergeleriyle yapıyorsan ve mutlu değilsen bu şey mükemmel değildir ve olamaz. Kasılıyor musun?
Sonuna kadar katılıyorum kesinlikle. Mesela yaptığınız işi beğenmiyorsanız bir başkası ne kadar o işi övse de çok mükemmel olduğunu söylese de sizin için olmamışsa o iş olmamıştır.
Katılıyorum. Önceki paragrafta bir değinmediğimiz bir nokta olmuş. Aynı zamanda bezginlik, korku ve öfkenin ömrü kısalttığının ve bunları düşünmediğimizde ise hoş ve uzun bir yaşam süreceğimizin de farkına varıyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersin?
Katılıyorum kesinlikle. Bu biraz kin tutmakı anlatmış bence. Kin tutarak işte öfke, korku besleyerek bu hayat geçmez. Korkularıyla insan yüzleşmeli. Onlarla savaşmalı ve onları yendiği zaman zaten hayatına daha güçlü devam eder.
Peki
Her insan
yenilmeyecek...
kendi korkularını
Sen
yüzleşmeli.
söyle, devam et lütfen.
Her insanın kendi korkusuyla ya da korkularıyla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle. Ben ama buna karşıt bir görüş sunmak istiyorum. Ve program asıl burada başlıyor dermişim. Şimdi, peki yüzleşemediğimiz korkular ne olacak? Yani elimizde olmayan korkular. Her korku aslında elimizde mi?
Bence bütün korkular elimizde değildir. Sonuçta bu insan tabiatında olan bir şey. Ancak bize düşen o korkuyu karşılaşamadığımız, yüzleşemediğimiz tırnak içerisinde o korkularla yüzleşmek. Bu hiç kolay bir iş değil. Sonuçta en büyük korkunuzla karşılaşıyorsunuz ve verebileceğiniz en büyük savaş bu olacaktır büyük bir ihtimalle ama acılara rağmen dediğim gibi hatalara rağmen o savaşta yılmadan, bırakmadan devam ederseniz sonunda size çok büyük bir mutluluk bekliyordur diye düşünüyorum.
Ne demiş ünlü yazar? Acılara yürüyor, korkmuyorum demiş. Parantez içi ünlem. Devam ediyorum o zaman.
Tabii benim de bir sözüm var ondan sonra.
Tabii. Chiang ile aralarında geçen diyalogda cennetin bir mekan ve zaman değil, öğrenmek ve mükemmellik olduğu vurgulanıyor. Yine burada da mükemmelliğe bir tırnak atalım.
Evet, Cem zaten bu konuda oldukça hassastı. Zaman ve mekan konusunu asla önemsenmemesi gerektiğini düşünüyordu. Önemli olan düşünceler ve insanlar yani martılar arasındaki bağlar olduğunu düşünüyordu bence. Ve ben buna oldukça katılıyorum. Bu çok doğru bir düşünce. Nerede olursanız olun insanlarla aranızdaki bağ ve öğrenme isteğiniz sizi hayatta tutmanızı sağlar.
Aslında hayat öğrenmek ve mükemmeli bulmaktır mı diyebiliriz?
Evet. Bir
Tamam.
söz de benden gelsin.
Tabii, severim.
Kanat ucundan kanat ucunuza kadar bedeninizin tümü aslında düşüncenizin somutlaşmış biçimidir. Düşüncelerinize vurulan zinciri kırın. Göreceksiniz ki bedeniniz de zincirlerini koparıp atacaktır. Hani başta demiştim ya, Martı Jonathan kanatlarının kısa olduğunu, uçmaya elverişli olmadığını düşünüyordu. Bu onun artık bu düşünceyi kırdığını gösteren bir söz. İnsan düşündüğü kadar vardır demek istiyor ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun İlay?
Bence de insanın önündeki en büyük engel yine insanın kendisidir. Yine bir özlü söz. Yine ben. Aslında bu söylediğim şeyle her şeyi açıklamış oluyorum. İnsanın önündeki en büyük engel yine kendisidir. Fiziki anlamda da yine kendisidir. Psikolojik anlamda da kendisidir. Esas burada vurgulamak istediğim şey psikolojik anlam. Çünkü sonuçta bir insanı bir gün boyunca suyun altında hiç çıkmadan tutamayız. Oksijen tüpünü bahsetmiyorum sevgili arkadaşlar. Tutamayız. Yani bunun için yaratılmadık. Ama sonuç olarak eğer psikolojik olarak az önce bahsettiğimiz gibi korku, öfke ve benzeri duygular için konuşuyorum. Bunlar esas engel olarak görüyorum ben.
Katılıyorum ve bu düşünceleri yani düşüncelerimizi geliştirmemiz için de tek yapmamız gerekenin daha doğrusu en önemli yapmamız gereken şeyin hiç durmadan öğrenmek, okumak, çalışmak olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü insan okudukları kadar, öğrendikleri kadar vardır şu hayatta.